Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutadahhirin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilma. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, tefsir derslerimizde bugün inşallah Muhammed suresinin 7. ayetinden başlayacağız ve Rabbimiz izin verirse 14. ayete kadar hem ilahi kelamı tilavet edeceğiz hem de anlamaya çalışacağız efendim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Değerli kardeşlerim, Muhammed Suresi'nin 7. ayetinden 14. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Şimdi de okuduğumuz ayetlerin manasını, Rabbimizin bizlere hangi mesajlar verdiklerini öğrenmeye çalışacağız. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya eyyühellezine amenu, in tensurullâhe yansurkum ve yuthabbit akdâmekum.
Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, onun dinine yardım ederseniz, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Yüce Rabbimiz burada inananlardan nusret-i din, dine yardım, dinin temsilcisi, tebliğcisi, Resul-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e yardım edilmesini istiyor. Cenab-ı Hakk'ın kendisinin herhangi bir kulun yardımına ihtiyacı yok. Ancak şu imtihan sahnesi olan dünyada hak ve batıl daima birbiriyle çarpışıp durur. Hakkın yanında olmak, yani ehli hak olmak ve batılı hükümsüz kılmak, batılın üzerine hakkı hakim kılmak elbette hak ehline düşer. Yani müminlere düşer.
Burada Yüce Rabbimiz in tensurullâhe, Allah'a yardım ederseniz ifadesi de bulunuyor. Bu ifadeyi şu ayetle de açıklamamız mümkün. Cenab-ı Hak yine Saf suresinde müminlere hitaben, ey iman edenler, kûnû ensârallâh, kemâ kâle İsa ibn-i Meryem lil havâriyyîne, men ensâri ilallâh, kâle el havâriyyûne, nahnu ensârullâh. Ey müminler, hepiniz Allah'ın yardımcıları olun, ensârullâh olun. Hani İsa aleyhisselam etrafındaki havarilerine, kim bana yardımcı olacak Allah'a giden yolda, Allah'ın rızasını elde etme yolunda, Cenab-ı Hakk'ın muradını gerçekleştirme yolunda, kim benim yardımcılarım olacak demişti de, havariler de Allah'ın yardımcıları biz olacağız demişlerdi. İşte buradan şunu anlıyoruz aslında, bu ayette tabi öncelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki o inanan müminlere hitaben ilk hitap onlara olduğu için, kıyamete kadar da tabi bu hitap devam ediyor. Sanki şöyle denilmiş oluyor. Ey müminler, siz peygamberin nusretinde olun, yardımında olun. Çünkü o benim elçimdir. Benim elçime yardımcı olan bana yardım etmiş olur. Yani adeta burada müthiş bir şeref veriyor Yüce Rabbimiz mümin kullarına. Allah'a yardımcı olabilecek bir adeta bir şeref veriyor. Yani benim irademi, benim mesajlarımı, benim hükümlerimi yeryüzünde hakim kılmak, o mesajları gerekli yerlere ulaştırma adına, o peygamber o misyonla gelmiştir zaten, o peygamberin etrafında olmanız, ona destek olmanız, imkanınız kadar, istidadınız, kabiliyetiniz kadar, gücünüz kadar onun yanında ona omuz vermeniz, Allah'a yardım etmeniz anlamına gelir. Yani doğrusu burada o peygamberin yanında, peygamber misyonunun yanında, o misyonun hayata taşınmasında ve o misyonun gereği gibi hayata tatbikinde vazife alan kimseler esasen çok şerefli bir vazife almış oluyorlar. Birincisi buradaki Allah'a yardımı Allah'ın Habibine, Allah'ın Resulüne yardım gibi anlamak daha sanki makul geliyor. İkincisi, peygamberin beşer olarak şahsına değil hakikatte o yardım. Evet, ilahi mesajı o taşıdığı için, insanlara o ileteceği için, onun beşeri anlamdaki yapısına, efendim, o hayatta kalışına, hayattaki eziyetlere karşı onu korumaya mutlaka ehemmiyet var. Ancak asıl olan o peygamberin getirdiği mesaj olduğu için buradaki yardımı birçok müfessirimiz Allah'ın dinine yardım ederseniz. Allah'ın dinine yardım etmek ne demek? Yani Allah'ın dinini siz kabul ettiniz. Bunu en güzel şekilde zaten şahsınızda yaşayacaksınız. İman etmek bu demek. Ancak insan ve cin şeytanları, bir takım efendim azgınlar, bir takım zalimler, bir takım kafirler Allah'ın dinini söndürmek isteyecekler. Hak ehlini ortadan kaldırmak isteyecekler. O yolda yürüyen insanlara engel olmaya çalışacaklar ve din-i mübin-i İslam'ın yayılmasına engel olacaklar. Allah'ın kelimesinin, Allah'ın mesajlarının kıtalar arasında efendim rahatça ulaşmasına engel olmaya çalışacaklar, mani olmaya çalışacaklar. Ey müminler, ey bu imanla şereflenerek bu mesajların gerçekliğine inanmış, gerekliliğine inanmış müminler. Şimdi size düşen bu mesajların, bu murad-ı ilahi diye ifade edebileceğimiz Cenab-ı Hakk'ın bu iradesinin yeryüzünde tahakkuk etmesi, gerçekleşmesi adına var gücünüze çalışmanız. Eğer şayet siz böyle bir yola, yolculuğa çıkarsanız, böyle bir yardım niyetiyle Allah'ın dinini yeryüzünde yayma, onun kelamını ulaşmayan gönüllere ulaştırma adına bir seyri sefere, bir yolculuğa, bir cihada çıkarsanız unutmayın, o Allah da size yardım edecek. Allah sizin yardımcınız olduktan sonra size galip gelecek kimse olmaz. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Allah size bir yardım ederse, nusretini gönderirse size galip gelecek kimse olmaz. Ama o yardımını kesecek olursa da size kim yardım edebilir? İşte Allah Celle Celaluhu yardım edince onun yardımının karşısında hiçbir güç duramayacaktır. O zaman burada birinci şartı yerine getirmektir vazife, müminlere düşen vazife. Yani biz Allah'ın dinine destek olma, o dini yayma, yaygınlaştırma, gönüllere ulaştırma adına o misyona, o vazifeye tam olarak inanır. Ve bu uğurda Allah'ın bize lütfettiği imkanlarımızı, istidatlarımızı, kabiliyetlerimizi seferber edersek, malımızla, canımızla böyle bir yardım yolculuğuna çıkarsak Allah'ın yardımını üzerimize çekmiş olacağız. Aslında zafer kazandıran bizim çabamız değil. Zafer kazandıran Allah'ın nusreti, Allah'ın yardımı. Ancak o yardımın gelmesine vesile olan bizim o çabamız, o gayretimiz, o koşuşturmamız olacak. Ve sadece onun yardımına nail olup zafer kazanmakla yetinmeyeceğiz. وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Ve sizin ayaklarınızı sabit kılacak. Size dinde sebatkarlık verecek. Size ayağınızın kaymama garantisi verecek Allah. Aslında Kur'an-ı Azimüşşan'da evet son nefes garantisi kimseye verilmemiştir. Fakat şayet böyle bir garanti varsa, öyle diyelim, şayet böyle bir efendim garanti varsa, sapmama garantisi diyelim, yoldan çıkmama garantisi diyelim, yanlış yollara, keçi yollarına sapmama garantisi diyelim bunun adına, böyle bir garanti varsa onun bir tek adresi aslında Kur'an'a göre nusreti dindir. Yani Hakk'ın dininin yardımcısı olmak, o dinin yaşatılması, o dinin yaygınlaştırılması, tebliğ edilmesi, o dinin hayat bulması, Allah'ın kelamının, Allah'ın nizamının en üstün olması adına sefere çıkmaktır, yardıma soyunmaktır. Böylesi aktif olan, yani pasif bir Müslümanlık var, tamam, hiçbir şeye karışmıyor. Kendisi olabildiğince yaşamaya gayret ediyor, olabilir. Ama bunun ayağının kaymaması noktasında bir garanti verilmiyor. O her an için, her an için nefsinin bir takım fısıltıları, insan ve cin şeytanlarının ayartmaları neticesinde yoldan kayabilir. Fakat bir kul eğer Allah'ın yardım, Allah'ın dinine yardımı kendisine misyon ve vazife bilirse ve bu uğurda gayrete soyunursa Cenab-ı Hak o garantiyi veriyor. وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Allah sizin ayaklarınızı sabit kılacak. Yani düşman kim olursa olsun, düşman karşısında geri geri giden birisi olmayacaksınız. Her düşman karşısında adeta dimdik durabilecek bir irade verecek Allah size. O iradeyi gerçekleştirebilecek güç kudret verecek, kabiliyet verecek demek. Bu yönüyle hizmet insanı olmak, davet insanı olmak, Hakk'ın dinini yaşatma yolunda mutlaka işin ucundan tutmak kendimize yapabileceğimiz en önemli gelecek yatırımıdır aziz dostlar. İnsanın bazen gözü kayar, bazen gönlü kayar, bazen ayağı kayar. Ayağı kayan insan yaralanır, düşer, bir tarafı kırılır. İşte gözün sapmaması, gönlün kaymaması, ayakların sabit kalması için kul öncelikle o iman nimetiyle başlayan gönlünü Rabbine bağlama, Rabbine yönlendirme duygusunu, inancını, itikadını, niyetini sapasağlam tutmalı. Gözünü Allah'ın istemediği yerlere çevirmemeli. Hep hak ve hakikat arayıcısı olmalı. Ayaklarını da sırat-ı müstakim üzere, dosdoğru yol olan Allah'ın dini üzere sabit kılmalı ve o yolda yürümeye gayret etmeli. Buradan sapmamak için de pasif bir Müslüman, pasif bir mümin değil, aktif bir mümin. O güzellikleri başkasına taşıma iradesi, taşıma iktidarı, taşıma imkanı arayan ve bu uğurda çalışan, bu uğurda varlığını ortaya koyan müminler olmalı. Olmalı ki son nefesimiz imanla sonlansın. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ İnkara saplananlara gelince onların hakkı yıkılıp yok olmaktır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. Sonuçsuz bırakacaktır. فَتَعْسَلْ لَهُمْ Ta'sen kelimesi burada ayak kayıp yüzün koyu yahut tepesi üstü düşüp yıkılmak ve kalkamayıp helak olmaktır. Bu anlamda kullanılan bir kelime. Tökezlemek yani. Asım Efendi Kamus isimli o meşhur sözlüğünde der ki ta'as kelimesi, bu ayette geçen fe ta'asen kelimesi, helak olmak, kaymak, düşmek, uzaklaşmak, seviye kaybetmek anlamlarına gelir. Şöyle de tercüme edilebilir burası. İnkar edenlere gelince onlar böylesi bir yardımdan uzak oldukları gibi ilahi rahmetten de uzak olsunlar. Kedere boğulsunlar, bedbaht olsunlar, helak olsunlar, hüsrana uğrasınlar, burunları yerde sürtülsün gibi beddua manası da verilebilir diyor müfessirlerimiz. Yani inkarda ayak diriyor adam. Öyle ayak diriyor ki hakikat sesini işitmemek için kulağını tıkıyor. Görmemek için gözüne perde çekiyor adeta. Uzaklaşıyor. Artık bunlar ayaklarının kaymasını hak etmiş kimseler. Allah da onların ve adalle a'maluhum bütün yapıp ettikleri işleri boşa çıkaracaktır. Yani Elmalı Muhammed Hamdi Yazır müfessirimiz bu bölümü şöyle tercüme de etmiş. Ne yapacaklarını şaşırtmaktadır Allah onların. Adalle kelimesi şaşırtmak anlamına da gelir. Boşa çıkartmak anlamına da gelir. Bütün işlerini Allah artık sapık işler adeta haline getirir. Bu anlamda verilir. Çünkü onlardan doğru iş çıkmaz. Onlardan hakkın rızasına uygun iş çıkmaz. Hakikat işi çıkmaz gibi manalar da vermek mümkündür. Ve adalle a'maluhum. Şu manada elbette verilebilir. Onların kendilerince yapıp ettikleri bir takım iyi amelleri de olabilir. Ancak inkarda ayak süredikleri müddetçe onların amelleri de boşa çıkartılacaktır Allah tarafından. Çünkü inkar sanki bir sayıyı sıfırla çarpmak gibidir. Sayı ne kadar büyük olursa olsun, diyelim 1 milyon çarpı sıfır eşittir sıfır oluyor. İnkar da böyle bir şey. Ne kadar güzellikleriniz olursa olsun Allah katında değeri olmuyor onların. İnsanlar katında bir değer olabilir. Tamam, yaptıkları o güzelliklerin bir karşılığını sevgi olarak, saygı olarak alabilirler. Başka şekilde de alabilirler. İtibar olur, şöhret olur, madalya olur, olur. Birçok şey olur. Fakat kıyamet gününde Hakk'ın huzurunda o tartılacak terazideki ameller, inkar varsa, Allah'ı inkar varsa, Allah'tan gelen peygamberleri inkar varsa, Allah'tan gelen ayetleri inkar varsa, sanki o amellerin hepsi sıfırla çarpılır. Sıfırla çarpılan her sayı sonuçta sıfıra eşit olur. Bu ayet bunu da ifade eder. Ve adalle a'maluhum, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın bu tefsirini ya da tercümesini esas aldığımız zaman şöyle de diyebiliriz. O inkar edenlere artık onların yapıp ettikleri her şey boşa gitmiş, helak olmuştur. Allah onların yapacakları her şeyi de onları şaşırtmaktadır. Yani ne yapacaklarını bilememektedirler. Hak ve hakikat eline karşı nice nice tuzaklar kurarlar. O tuzakları da boşa çıkaracak olan Allah'tır. Ne yapsak, ne etsek de mani olsak diyecekler ama mani olamayacaklardır. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ Bunun sebebi, yani böyle onların böylesi yüzüstü düşmeleri, tepe taklak gelmeleri adeta ve yaptıkları her işin sonuçsuz kalması şundandır ki onlar Allah'ın indirdiği şeyleri hoş karşılamadılar, güzel bulmadılar, çirkin gördüler, onlardan nefret ettiler. Allah da onların yaptıklarını boşa çıkardı. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ Bu da ahbata kelimesi de şöyle izah ediliyor. Bu kelime Arapçada mesela herhangi bir deve yabani otlardan çokça yer, böyle adam akıllı şişer. Şişer, yemeye devam eder, sonra da patlayıp ölürmüş. Böyle olunca Arap dermiş ki ahbatal ibülü. Yani deve çatladı öldü. İşte fe ahbata amalehum de sanki şöyle var. Onlar kendilerince birçok iş yapıyorlar. Yapıyorlar. Belki kendilerince iyi iş yaptıklarını zannediyorlar. Bir dağ gibi gözlerinde büyüyor yaptıkları. Fakat sonuçta öyle bir patlıyor ki o iş. Bütün yaptıkları, ettikleri boşa çıkıyor. İşte fe ahbata amalehum. Allah da onların amellerini, yaptıkları işleri. Bu tuzaklar anlamındaki işleri de olabilir. Bir takım tuzak kuruyorlar çünkü. Peygamber'e tuzak kuruyorlar, müminlere tuzak kuruyorlar. Başlarına patlıyor. Ya da yapıp ettikleri güzel işler gibi gördükleri ne varsa onlar da sonuçta onlara fayda getireceği yerde efendim elleri boş kalıyor. Bir şey kazanamıyorlar. فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِر۪ينَ اَمْثَالُهَا Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Bir düşünmediler mi? Allah onların kökünü kazımıştır, yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır. Yani böylesi kafirler tarihte nasıl sonları çok acı bittiyse, silinip gittilerse, inkarda direnen herkesin sonucu bu olacak. Herkes bir şekilde zaten bu hayat sonlanacak. Sonlandığı için ebedi bir yaşantı, hayat sürmek gibi bir durum söz konusu olmayacağı için onlar orada bitecekler. Bitmekle kalmayacak. Esas ebedi hayatta tam bitiş, tam helak o zaman hissedilecek. Her şeyi kaybetmişiz diyecekler. Boşuna yaşamışız hayatta diyecekler. Yaşadığımız ne ki diyecekler. Bir gün ya da yarım gün, bir sabah vakti ya da bir akşam karanlığı bu kadar çok az kaldık diyecekler. Şimdi ne kadar yaşarsan yaşa, 100 sene yaşa. Ama küfür üzere yaşadıysan, inkar üzere yaşadıysan hayatın bitti. Hayatın bitti de toprak olup gitmeyeceksin. Toprak olup bir daha uyanmasan yine belki senin için problem yok. Ama uyandırılacaksın. Sana yeniden hayat verilecek ve o hayatın bu hayattaki yaşantına göre şekillenecek. İşte onların hepsi, kafirlerin hepsi bugüne kadar ne kadar Adem Aleyhisselam'dan itibaren hani ilk insandan itibaren diyelim inkarda saplanıp kalmış ne kadar kafir varsa bir kere hepsi helak oldu. Yani hepsi öldü gitti. Hiçbiri kalıcı olmadı. Yaptıkları da kalıcı olmadı. Olmaz da zaten. Fakat mesele efendim o Allah'ın kendilerine vermiş olduğu sınırlı süreden ibaret değil. Esas bir hayat var, olacak. Rabbimiz bunu haber veriyor. İşte onların hepsi nasıl ölürse ölsün, ister başlarına bela gelerek ölsünler, ister efendim yer çöksün, hani deprem olsun orada ölsün, ister efendim bir rüzgar, fırtına olsun orada savrulup gitsinler, ister tepelerine bir taş düşsün ölsün, nasıl ölürse ölsün, her halükarda bir ölüm yaşayacaklar. Ölüm yaşayacaklar. Böylesi ölümleri herkes yaşayacak. Hiç kimse kalıcı değil. Ama esas hayatı kaybedecekleri için, yani ahiret hayatını kaybedecekleri için, yeniden de dönme şansı kendilerine asla verilmeyeceği için Cenab-ı Hak soruyor işte. Kendilerinin ebedi kalacağını mı zannediyorlar? Hani kimisi malının, mülkünün kendisini ebedileştireceğini zanneder. Hümeze suresinde Cenab-ı Hak buna işaret eder. Yahsebu enne ma lehu ahlede. Zanneder ki kendisine ait her şey, mal, mülk neyse, kendisini ebedi kılacak. Hayır. İnsan şu alemde yaşarken, hele hele inkarcı insan, bir takım mala, mülke, hükümranlığa sahip olmasını çok şey görüyor. Firavunlar gibi. Firavunlar da ölmeyeceklerini zannediyorlardı. Fakat şimdi hepsi un ufak oldu. Toprağa karıştılar. Mum yalasanız da böyle insanların bakmaktan zevk almadığı bir görüntü içindesiniz. Hepsi helak oldu. Ey kafirler! Sizin de akıbetiniz bu olacak. Eğer o yeniden dirilişten sonra bir hayat sürmek istiyorsanız, kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız, daha şu hayattayken şu inkarı bırakın, küfürden vazgeçin, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygambere iman ederek kendinizi diriltin. Esas diriliş, esas dirilik, o peygamberin mesajına evet diyerek başlayan diriliştir. Kıyamet gününde de gerçek hayat ancak onların yaşadığı hayat olacak. Cenab-ı Hak öyle buyurur. Esas hayat der, hakiki hayat ahiret hayatıdır. Bu hayat fani. Önceki kafirlere ne olduysa bunlara da aynısı olacak diyor Cenab-ı Hak. Zalike bi ennallâhe mevlellezîne âmenû ve ennel kafirîne lâ mevlâ lehum. Bu niye böyle? Çünkü diyor Cenab-ı Hak, bu böyledir. Çünkü Allah iman edenlerin yardımcısı ve koruyucusudur. Onların mevlası Allah'tır. Kafirlerin ise böyle bir mevlası yoktur. Yani böyle sahiplenici bir ilahları yok onların. Müminlerin böyle bir mevlası var. Çünkü ona dünyadayken iman etmişlerdi. Onun gönderdiği elçilere saygı göstermişlerdi. Onun gönderdiği mesajlara canı gönülden evet demişler ve o mesajların muhtevasına göre bir hayat sürmeye çalışmışlardı. Böyle olunca da Allah onların hem dünyada hem de ahirette mevlasıydı. Yani işlerini görüp gözetendi, koruyandı, kollayandı. Yarın kıyamet gününde de işte müminlerin böyle bir koruyucu mevlası var. Ancak kafirlerin böyle bir mevlası olmayacak. Orada kafirler dünyadaki inkarlarının ve yaptıklarının cezasını çekecekler. Ve esas iflası orada hissedecekler. 9. ayetteki kerihu ma enzelallah ifadesi, onlar Allah'ın indirdiğini hoş görmediler, güzel görmediler ifadesi çok çarpıcı. Bu sebeple alimlerimiz derler ki Allah'ın indirdiği herhangi bir hükmü beğenmeyen kişi inkara düşer. Tembelliğinden dolayı, nefsine uyduğundan dolayı, efendim bir takım insan yanlış işlere girer. O onun için günahtır. Ama Allah'ın emrini beğenmemek, işte insanı Hakk'ın huzurundan kovan, cehenneme adeta sokan en büyük günahlardan birisi budur. Bu sebeple hiçbir mümin Allah'ın indirdiği herhangi bir hükmü azıcık bile olsa hoş karşılamama gibi bir günaha düşmemelidir. Bakınız şöyle bir izah yapalım. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra malumunuz meleklere ona secde edin emri vermişti. Orada şeytan da bulunuyordu, İblis o zaman. O secde etmedi. Dolayısıyla Allah'ın emrine uymadı. Adem Aleyhisselam'a da Cenab-ı Hak bir emir vermişti. Her şeyden yiyip içebilirsiniz ama şu ağaca yaklaşmayın buyurmuştu. Adem Aleyhisselam da o ağaçtan yedi, eşi de yedi. O da ne yaptı? İlahi emirlerden bir emri yerine getiremedi. İlk bakışta ikisi aynı gibi. İkisi de bir emri yerine getirmedi gibi. Halbuki şeytan kıyamete kadar tard edildi, mel'un oldu. Adem aleyhisselam yine Allah'ın seçkin kullarından oldu. Neden? Şunun için. Aslında şeytan Allah'ın emrini beğenmedi. Nasıl beğenmedi? Dedi ki yani ben secde edemem. Kibirlendi. Çünkü dedi ben Adem'den üstünüm. O topraktan yaratıldı. Ben de ateşten yaratıldım. Yani şu aslında şu anlama geliyordu. Ya Rabbi, evet sen benim de ilahımsın. Seni Rab olarak ben de kabul ediyorum. Ancak bu emri sen yanlış verdin dedi adeta Cenab-ı Hakk'a. Bu olmadı dedi. Halbuki o bana secde etmeliydi. Ben ondan üstünüm dedi. Yani burada Cenab-ı Hakk'ın emrini küçük gördü. Emrini hoş görmedi. İyi görmedi. Öyle olunca da kıyamete kadar tard edildi. Ama Adem aleyhisselam hemen pişman oldu. Tevbe etti. Ya Rabbi biz kendimize zulmettik dedi. Yapmamalıydık dedi. İlk bakışta ikisi de bir emri yerine getirmemiş gibi ama birincinin yani şeytanın emri yerine getirmemesinin arka planında Allah'ın verdiği emri beğenmemek var. Öbürü ise unutmak var. İşte Cenab-ı Hak ayette zaten fenesiye diyor, Adem diyor. Unuttu ve o ağaçtan yedi. Unutma var. Allah'ın emrini beğenmemek gibi bir şey yok. Orada bir ilahi emre uymama var. Ama şeytanda beğenmeme var. İşte bunun için bazen İslam faize haram kılmıştır diyorsunuz mesela, anlatıyorsunuz. Birisi diyor ki ya şimdi Kur'an'ın bu emri belki o çağda öyle idi ama bugün yok, bu emir çok bana göre değil diyor mesela adam. Ya da diyor ki uygun değil diyor, beğenmiyor. Veya İslam'ın herhangi bir emrini, diyelim ki hac emrini, diyelim ki namaz emrini, zekat emrini ve benzeri. Allah'ın emirlerini beğenmemek bütün amelleri boşa götüren bir inkar hareketidir. Hatta lanete hak etme hareketidir. İlahi rahmetten kovulma sebebidir. Bu sebeple çok dikkatli olmak lazım. Allah'ın her emri güzeldir. Allah'ın her emri başımız üstündedir demeli. Ama insan nefsine uyarak, tembellik yaparak, unutarak, hata ederek bazen o emirlerle buluşamıyorsa, o emirleri yerine getiremiyorsa tevbe eder. Günaha düşmüş olur, tamam. Allah da günahları bağışlar tevbe ettikten sonra. Samimi bir tevbe ettikten sonra. Ama beğenmeme söz konusu olursa işte o çok tehlikeli bir durum. O iman dairesinin dışına çıkarır insanı. Allah muhafaza buyursun. Şimdi 12. ayete geçelim. Estağfirullah. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ وَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ Allah iman edip güzel güzel işler ortaya koyan, ameller yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. İnkar edenlere gelince onlar dünya zevklerinin peşine düşerler ve hayvanlar gibi yiyip içerler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ İnkar edenlere gelince diyor onlar da bir takım nimetlerden faydalanırlar, yerler, içerler ama dört ayaklı hayvanlar gibi yerler, içerler. وَالنَّارُ مَثْفَلْ لَهُمْ Oysa onların ahirette varacakları yer ateştir. Şimdi gerçekten dünya nimetlerini Allah kafire de ikram ediyor, mümine de ikram ediyor. Fakat burada bir ifade çok çarpıcı. Demek ki Yüce Rabbimiz insanların, insan vasfı verdiği kullarının diğer varlıklar gibi, diğer hayvanlar gibi yiyip içmesini aynı şekilde olmasını istemiyor. Farklı bir, elbette onlar da yiyecek içecek. Külü ve şrabu diyor zaten, yiyin için, israf etmeyin ama diyor. Allah'ın helal kıldığını kim yasaklayabilir diye soruyor Cenab-ı Hak. Evet, yiyin için ama adeta insanca yiyin için. Demek ki bu yeme içmenin hayvancası da var. Tabii ne yediğine dikkat etmez. Helale harama dikkat etmez. Allah'ın kendisine bir nimet ihsan ettiğini görmez. Yani nimeti ihsan edeceği, nimet vereceği görmez. Gafletle yer. Tamamen işi gücü ten zevkidir. Teninin zevkleridir. O zevki gözüyle alır, kulağıyla alır, efendim ağzıyla alır, alır. Bütün uzuvların kendilerine göre zevkleri var. Ama bunların içinde helal olanı var. Sınırları belli. Helal olmayanları var. Evet, göz zevkinin helal olanı var, haram olanı var. Dil zevkinin, tatma zevkinin helal olanı var, haram olanı var. Dinleme zevkinin haram olanı var, helal olanı var. İşte bu çizgiler, bu hudutlar, ilahi hudutlar doğru bilinmez ve çiğnenirse, işte o zaman Cenab-ı Hak, onlar da diyor, menfaatleniyorlar birçok dünyevi imkanlardan, nimetlerden. Ama hayvanların diyor, yiyip içtiği gibi yiyip içiyorlar. Yani sınır tanımıyorlar. Yani helal haram bilmiyorlar. Yani o nimetlerin kimden geldiğinin farkında olmadan gafletle yiyip içiyorlar. Ateş ise onların varacağı yerdir buyuruyor. Ve keeyyin min qaryatin hiye eşeddu kuvve min qaryatike allati ahrajatk ehleknahum fela nasire lehum. Resulüm, seni öz yurdundan çıkaran kavminden daha güçlü nice toplumlar vardı ki biz hepsini helak ettik de yardımlarına koşan kimse çıkmadı. Hiçbir yardımcıları olmadı. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekkeliler, o zamanki müşrikler Mekke'de yaşatmadılar. Çıkmaya zorladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret etmişti. Hatırlayalım. Hatta hicret ederken şöyle mahzun bir şekilde Mekke'ye dönüp şöyle söylemişti Aleyhisselatü Vesselam. Ey Mekke, sen Allah'ın da çok sevdiği, benim de çok sevdiğim bir şehirsin. Benim beldemsin. Eğer senin şu müşrik halkın beni buradan çıkarmış olmasalardı seni asla terk etmez, buradan çıkmazdım dedi. Ama Allah Celle Celaluhu ona Medine gibi bir şehir lütfetti. Medine'yi yurt edindi Efendimiz. Sonra 10 yıl sonra Mekke'ye muzaffer bir kumandan olarak girdi tekrar Allah'ın Resulü. Ey peygamber diyor, şimdi onlar güç ellerinde diye seni çıkarıyorlar. Ama nice toplumlar vardı, nice beldeler vardı, nice ülkeler vardı. Onlardan çok daha güçlüydü. Senin kavminden çok daha güçlülerdi, çok daha şedittiler. Ama biz onların hepsini helak ettik diyor Cenab-ı Hak. Hepsinin işini bitirdik. Bu şu demektir aslında. Onların da işi bitecek. Zaten bitti. Bedir'de bittiler kısmen. Uhud'da yaralandılar. Hendek'te daha çok efendim iflas yaşadılar. Sonra da Mekke'nin fethinde artık hepsi boyun eğdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme boyun eğdiler. El pençe divan durdular. Onların büyük bir kısmı mümin oldu. Kaçanlar oldu. Ama işte gerçek hakimiyet, hakkın hakimiyeti oldu. Onların diyor hiçbir yardımcıları da olmadı daha önce helak ettiklerimizi. Kimse bizim azabımıza engel olamadı. Olamazdı da zaten. Cenab-ı Hak bir beldeyi helak etmek istediyse ona kim mani olabilir ki? İnsanoğlu bazen silahına güveniyor. Bazen işte parasına puluna güveniyor. Bazen gücüne güveniyor. Fakat helak rüzgarı esti mi? Bunların hepsi çöpe gidiyor. Alemlerin Rabbinin dediği oluyor. Tarih bunların nice nice misalleriyle dolu. Efemen kâne alâ beyyinetim min Rabbih. Kemen züyyine lehu su'u amelih. Vettebe'u ehvâ'ehum. Rabbinden gelen apaçık bir delile dayanarak hareket eden kimse, hiç kötü işleri kendisine süslü gösterilen ve nefsani arzularının peşine düşmüş kimse gibi olur mu hiç? Soruyor Cenab-ı Hak. Bir insan düşün, Allah'tan kendisine bir yol gösteren bir apaçık delil gelmiş. Şöyle hareket edersen şöyle olur diye. Birisi Allah'tan gelenle amel ediyor. Hayatını Allah'tan gelen mesajlar çerçevesinde kurguluyor. Ona göre şekillendiriyor. Birisi de hevalarını, arzularını, nefsani hazlarını merkez ediniyor. Ona göre bir hayat kuruyor. Kötü amelleri yapıp ettiği birçok kötü işler var ama kendisine çok süslü gösteriliyor. Toz pembe görüyor hayatı, yaptıklarını. Cenab-ı Hak soruyor. Şimdi diyor, bu ikisi aynı olur mu? Birisi haktan gelene göre hayat kurmuş. Öbürü de keyfince bir hayat kurmuş. Canı öyle istediği için bir hayat kurmuş. Şimdi alemlerin Rabbinin katına vardıklarında bu ikisi aynı olur mu? Daha dünyadayken birisi Allah'tan gelen belgelerle, bilgilerle, mesajlarla bir hayat kuruyor. Tertemiz, pırıl pırıl bir hayat. Öbürü de daima kötülüğü emreden nefsi emmaresinin emrinin kulu olarak bir hayat kuruyor. Birisi nurlu hayat, birisi kirli hayat. Dünyadayken de bir olmaz. Nurlu hayatlar ve kirli hayatlar daha bu dünyadayken apaçık görülür gören gözlere. Yarın da orada işte kimi yüzler nurani yüzler, aydınlık yüzler olacak. Kimi yüzler de kapkara olacak, kararacak, zillete düçar olacak. Kimine izzet var, azizlik tacı var, kimine zillet elbisesi giydirilecek. Onun için Yüce Rabbimiz şu alemde Rabbimizden gelen beyineler, o ayetler, mesajlar çerçevesinde bir hayat kurmayı, fikir dünyamızı, duygu dünyamızı, davranışlarımızı hep o Hak'tan gelen ilahi mesajlar çerçevesinde şekillendirmemizi Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Nefsimizin, nefsi emaremizin, kötü arzularımızın peşine takılanlardan eylemesin efendim. Allah'a emanet olunuz.